bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak onlara eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Efendim merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devletimiz tarafından yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerimizin hikayelerini paylaşmış olduğumuz bu programımızda, bu hafta Yasin Asan'ı konuk ediyoruz. Nükleer Düzenleme Kurulu, Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Ardından neden İngiltere?
Tabii. Ben Yasin Asan, Nükleer Düzenleme Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak sizin de anons ettiğiniz gibi görevdeyim şu anda. 2019 YLSY diye adlandırılan programın bursiyeriyim. 2019 bursiyeri olarak İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi aldım. Niye İngiltere sorusunun cevabı? Çünkü İngiltere'deki nükleer enerji alanında yapılan çalışmaları merakla takip ediyordum daha öncesinde. Ve bu sebeple de özellikle Manchester Üniversitesi'ni, konsorsiyum olan Manchester Üniversitesi'ni tercih ettim. ENTEC programı kapsamında nükleer enerji eğitimi aldım. İngiltere'nin tabii bir taraftan da Birleşik Krallık olarak adlandırılan o krallık tarafını da kültürel olarak merak ediyordum. Acaba ne var ne yok, insanlar burada nasıl yaşıyorlar, ne gibi farklılıklar, yenilikleri ve enteresan tarafları var. Bunu tecrübe etmek de istiyordum. Daha önce Erasmus kapsamında Avrupa'da çok sık bulunmuştum, yaklaşık bir yıl kadar. O yüzden Avrupa kıtasını değil de biraz daha kıta Avrupa'sından ayrılmış bir ülkeyi ve gelişmiş bir ülkeyi tercih etmek istediğim için İngiltere'yi tercih ettim diyelim.
Evet, peki 1416'ya hemen gelelim. Tabii. 1416'dan nasıl haberdar oldunuz? Başvuru süreciniz nasıl oldu? Tabii kurum tarafından gönderildiğiniz için çok daha farklı bir aşamadan geçtiniz mi? Yoksa standart bir herkes tarafından kabul gören bir aşama var. Bu aşamalardan mı geçtiniz hocam?
1416'dan nasıl haberdar oldum? Bu çok güzel bir soru benim için ve çok da enteresan aslında. Çünkü lisansta bir arkadaşım vardı. Onun aracılığıyla ben haberdar oldum. 2019 yılından önce bana söylemişti. Ve ben de daha önce birkaç kere Avrupa'yı tecrübe etme fırsatım olduğu için bir merak uyandırdı. Artık dedim herhalde zamanı geldi bir İngiltere'de ya da başka bir ülkede yüksek lisans yapmanın, bir eğitim almanın. Ve arkadaşım da tevafuk bunun üzerine bahsedince İngiltere'ye, daha doğrusu YLSY'ye başvurmaya bir niyetim oldu. Sonrasında bu şekilde bir başvuru süreci gerçekleşti benim için. 2019 yılında başvurdum. Süreç şu şekilde işledi. ALES'ten bir puan alıyorsunuz. ALES'ten puan aldıktan sonra kurumların ya da yüksek öğretim kurumlarının talepleri oluyor. Bu çerçevede Rebus diye adlandırılan bir online platform var. Bu platform üzerinden bilgilerinizi girerek, ALES puanınızı girerek kurum ya da alan seçiyorsunuz. Artık o sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde kurumu seçtikten sonra bir sıralama yapılıyor ALES'e göre, sizin ALES puanınıza göre. Ve alınacak olan personelin 3 katı kadar, bursiyerin 3 katı kadar kişi mülakata çağrılıyor. Daha sonra eğer kurumsa, kurum tarafından seçilmiş bir jüri diyelim, sizi mülakat yapıyor. Sonrasında mülakattan geçerseniz süreç devam ederek İngiltere'ye kadar ya da gideceğiniz ülkeye kadar uzanıyor.
Bir gidişinizi anlatır mısınız bize?
Tabii.
Nasıl hazırlık yaptınız? Dil eğitimi aldınız mı? Kursa başvuru yaptınız mı? Devlet bu noktada size destek oluyor. Belli bir süre kurs imkanı da sağlıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bunu biliyoruz. Peki siz buna nasıl hazırlandınız? Orada nasıl gittiniz? Kim karşıladı? Bunları da eklerseniz çok seviniriz.
Tabii. Devletin bu burs kapsamında aslında birçok faydasını görüyoruz ve etkisini görüyoruz. Şöyle avantajları var. Size buradayken, Türkiye'deyken artık bursiyer olduğunuz andan itibaren bir dil kursu sağlıyor. Yaklaşık 12 ay kadar. Bu dil kursu Türkiye'deki çeşitli üniversiteler aracılığıyla sağlanıyor. İçerisinde TED Koleji, ODTÜ, Hacettepe gibi üniversitelerin olduğu, Ankara'da, İstanbul'daki üniversitelerin olduğu bir program düzenliyor. Bir yıl kadar bu eğitim aldıktan sonra gerekli dil puanını almanız için size zaten istediğiniz dil sınavının da ücretini yatırıyor. Önce eğitim alıyorsunuz, sonra dil sınavına giriyorsunuz. 4 hakka kadar dil sınavı hakkı sağlıyor. Bunun ücretini de ödüyor size geri. Dil sınavını geçtikten sonra artık okulla konuşmalarınız, yazışmalarınız, vize, sağlık gibi ücretleri yatırmanız için de size tekrar para veriyor. Daha sonrasında o bursu da sağladıktan sonra artık tüm her şey oldu. Okuldan kabulünüzü aldınız. Uçağa binmek kalıyor geriye. Uçak biletinizi evet. alıyor çünkü.
Kaç okula başvuru yaptınız hocam?
Ben toplamda 4 okula başvuru yaptım İngiltere'de. Birisi sadece gönlümden geçendi. Dördünden de kabul aldım. Gönlümden Çok geçen güzel. Manchester olduğu için Manchester'a gittim.
Evet. Peki uçağa bindiniz. Sonra indikten sonra kim karşıladı size? Yani size kim yardımcı oldu? Ateşelik, müşavirlik bu süreçte nasıl bir destek oldu?
Evet. Uçağa biniş süreci benim için orayı da bir kısaca anlatayım çünkü çok önemliydi. Biz eşimle TED Koleji'nde dil kursunda tanıştık. YLS'ye dil kursunda ve evlendik sonrasında İngiltere'ye gitmeden önce
evlendik.
Evet, gitmeden önce evlendik. Benim eşim de bursiyerdi. Dolayısıyla
çok güzel.
O da İngiltere'deydi ve bu da çok enteresan bir tevafuk oldu bizim için. Uçağa dolayısıyla beraber bindik ve aslında bizi orada karşılayan kimse yoktu. Biz kendi birbirimizi karşıladık gibi bir durum evet. oluştu diyelim. İndikten sonra tabii istesek karşılatabilirdik. Sonuçta oradaki komünitelerle bir ilişki kurup konuşup vesaire arkadaş bulabilirdik. Çünkü bir sürü YLS'ye bursiyer var.
Ya bir Avrupa İngilizce tecrübeniz var. Evet. Dolayısıyla bu tecrübe size bir özgüven evet, kazandırdı.
Kazandırmıştı. İndikten sonra Uber'e bindik. Orada çok yaygın çünkü. Gideceğimiz yerlere gittik. Ben eşimi tren istasyonuna götürdüm. Tabii o zaman Covid kısıtlaması vardı çok fazla. Maskesiz dışarıya çıkmamak gibi. İşte İngiltere'ye girdikten sonra 20 gün yanlış hatırlamıyorsam kadar karantinada kalmanız gerekiyordu vesaire. Tabii orada gerekli izinler, gerekli düzenlemeleri yaparak. Eşim Newcastle'da okuyacağı için önce tren istasyonuna götürdüm. Eşimi bindirdim. Daha sonrasında o Newcastle'a ben de Manchester'da kendi kalacağım yere giderek böyle bir serüvene başladık diyelim.
Süreç nasıl oldu sonra? Okula kaydınızı yaptırdınız. Siz başka bir yerde, eşiniz başka bir yerde. Konaklamalar nasıl oldu?
Evet. Eşim de ben de okulun bize sağladığı yurtta kalıyorduk aslında. Tabii bu yurtların da belli bir ücreti var karşılığında dediğimiz. Ama çok sık görüşüyorduk eşimle. 2 ayda bir, 3 ayda bir. Çünkü hani yüksek lisansım üniversitenin getirdiği o rahatlık, esneklik söz konusuydu. Kaydımızı yaptıktan sonra eğitime başladık. Benim özel bir konsorsiyum olduğu için okuduğum bölüm, Entek diye adlandırılan. Bir hafta ders alıyorduk. 3 hafta boyunca da serbest bir şekilde ödev, çalışmalar vesaire. Onları, projeleri tamamlıyorduk. Sunumlar vesaire diye gidiyordu. O yüzden geri kalan 3 haftada sık sık eşimle görüşüp fikir telakkisinde bulunup gerekli yapmamız gereken şeyleri aslında değerlendirerek bir taraftan da tabii hasret gidererek bir süreç geçirdik.
Evet. Ne eğitimi aldınız? Size ne kattı?
İngiltere'de ben nükleer bilim ve teknoloji diye adlandırılan bir bölümde eğitim aldım. Ben makine mühendisiyim orijinalde. Lisans makine mühendisi. Nükleer enerji alanında çok da bilgim yoktu gitmeden önce. Sadece araştırdığım kadarıyla ne yapılıyor, ne ediliyor, bu enerji nasıl sonsuz olabilir vesaire gibi. Gittikten sonra bölüm bana kattığı uluslararası bir bakış açısı oldu. Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı var daha doğrusu. Bunun belli düzenlemeleri var. Şimdi bu düzenlemeleri de okulda öğreniyorsunuz. Nasıl yapılacak, nasıl edilecek. İşte size daha geniş bir çerçeveden bakmayı sağlıyor yüksek lisanstaki aldığım bu eğitim. Dolayısıyla benim için bu açıdan ve kendimi geliştirme, kendimi gerçekleştirme aslında bir noktada. Çünkü o alanda ilerlemek istiyorum ve o alanda çok araştırma yapmışım. Ve bunu yapmak için bana yol arkadaş olmuş diye düşünüyorum bölüm şu anda. Bu gibi katkılar oldu. Daha fazla network diye adlandırılan o sosyalleşme diyeyim. Onu sağladı yani
bir
bana.
Muhakeme, yeni Tabii. teknolojileri görme, yeni imkanları görme
Tabii.
Bunları sağladı size.
Muhakkak.
Burada nasıl aktarmaya başladınız?
Burada
kuruma döndünüz.
Evet, kuruma döndüm. Kuruma ben Türkiye'ye 2022 yılında döndüm. İngiltere 2021 yılında gittik. Türkiye 2022'de döndük. 2023 Ocak'ta kuruma başladım ben. Dönmeden önce 2022'nin sonunda 3 aylık bir test süresi var. Şimdi bu test süresinde benim yazacağım tezin kuruma nasıl katkı yapacağını düşünerek hareket ettim. Ve sürekli de kurumla ilişki ilişki devam ettirdim o süreçte. Kurumdaki danışmanım zaten kurumsa danışman atıyor. İngiltere'de ya da gittiğiniz ülkede ne yapmanız, nasıl neler öğrenmeniz ya da tezinizi nasıl yazmanız gerektiği ile ilgili danışabileceğiniz kişiler var. Onunla sürekli istişare halinde kurum için nasıl bir tez yazsam daha uygun olur, ben buraya döndüğümde benim alanımda kuruma nasıl katkı sağlarım? Çünkü nükleer düzenleme kurumu mevzuat oluşturan bir kurum. Dolayısıyla yönetmelik yazmanız ve o yönetmeliği de alanı düzenleyecek şekilde yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla hem okul hem kurum hem de benim yazacağım tez üçgeninde bir iletişim sağlayarak kuruma yapacağım katkıları düşündüm. Döndükten sonra da birebir yaptığımı gördüm. Yani şu anda bir yıldır çalışıyorum kurumda ve yaptığım işin okuduğum okulla ne kadar alakalı olduğunu görmeye başlıyorum. Ciddi ciddi. Bu benim için çok keyif verici bir şey.
Yani çok gurur verici bir şey,
evet,
değil mi?
Çok gurur
Aynı
verici
zamanda
bir şey.
Oradaki tecrübelerinizi buraya aktarmış olmanız, böyle bir imkanı da bulmuş olmanız çok daha farklı bir nokta.
Evet.
Peki hocam, Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımızda, siz burada tecrübelerinizi aktardınız, yurt dışındaki eğitimlerinizi aldınız, buraya aktarmaya başladınız ve bir yıldır. Bunu çok güzel bir noktada tez amaçlı yazdığınızda, tezinizi yazdınız, kuruma sundunuz. Kurum size böyle bir imkanı da sağladı. Bunu az önce ifade etmiştiniz. Kıyaslama yapmanız istersek acaba neler söyleyebilirsiniz?
Şunları söyleyebilirim. Kurum, özellikle nükleer düzenleme kurumu, İngiltere'de de örneği bulunan ONR diye adlandırılan bir düzenleme kurumunun zaten Türkiye'deki hali. Yani aslında tüm ülkelerde nükleer enerjiyi düzenleyen kurumlar var.
Ya yeniliklere de açık.
Yeniliklere de açık olan kurumlar var. Ki zaten nükleer düzenleme kurumunun bize sağladığı birçok eğitim olanağı var. Özellikle yurt dışında. Çünkü nükleer enerji dediğimiz alan çok evrensel bir alan ve her taraftan bir şey almanız gerekiyor. İngiltere ve Türkiye kıyası yapacak olursak eğer burada, şunu diyebilirim. İngiltere'de öğrendiğim teknik bilginin, bilimsel bilginin ben şu an Türkiye'de tam olarak mevzuat, onun düzenlenme yöntemini aslında uyguluyorum. Birebir neredeyse bunu uyguluyorum. Kıyas şuradan, şunu söyleyebilirim iki tarafı kıyaslamak için. İngiltere'de bu tür düzenlemeler birazcık daha sözel, verbal yapılıyor. Türkiye'de ise bu tür düzenlemelerin şu anda daha teknik tarafa kaydığını söyleyebilirim nükleer enerji alanında. Bu ise bize şunu sağlayacak önümüzdeki süreçte, daha teknik bir kurum olma ihtimali ve teknik alanlara da girebilme ihtimalini sağlayacak. Dolayısıyla İngiltere ile Türkiye arasında bu noktada çok da bir farklılık olduğunu söylememekle beraber daha sözel tarafta kaldığını söyleyebilirim İngiltere'deki eğitim sisteminin.
Evet. Hocam siz oraya gittiğinizde bir kültür elçisisiniz. Türkiye'sizsiniz, siz Türkiye'siniz. O insanlar sizi nasıl görüyorlar? Türkiye olarak görüyorlar. Bizi dinleyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Ne yapmalarını istersiniz? Orada derslerinde başarılı olmalarını, muhakkak ve muhakkak bitirmelerini, sonra Türkiye'ye dönüp o tecrübelerini aktarmalarını istiyoruz biz. Bunlar için siz de birkaç cümle sarf eder misiniz?
Tabii ki. Kültür elçisi dediğiniz çok doğru bir seçim bu söylemek için. Bizim orada yaptığımız, özellikle kendi adıma konuşayım ben, kendimin orada yaptığı iftar programları vardı.
Öyle
özellikle
mi?
Yabancı öğrenciler için, yabancılar için, İngiliz olur, Amerikalısı olur, Çinlisi olur vesaire. Sonuçta Ramazan bize ait bir şey. Bize de ait bir şey. Sadece bize değil, bize de ait bir şey. Ve bir nevi kültür aslında Türkiye için. Bu noktada özellikle iftar programı düzenliyorduk eşimle beraber. Çünkü eşim Ramazan ayında Manchester'a taşınmıştı o kadar, bir aylık süreç için. Orada arkadaşlarımızı davet ettik. Çinlisi vardı, İngiliz'i vardı, Hintlisi vardı.
Ve nasıl onlara karşılıyorlardı? Aslında onu da lütfen hemen sormak istedim. Sözünüzü kestim ama.
Estağfurullah. Aslında onlarda da bu tür uygulamalar var. Örnek veriyorum, Hindistan'da birçok farklı din var. Benim Hindistanlı bir arkadaşım vardı. Birçok farklı din var ve birçok farklı inanış var. Onlarda da bizim oruca benzer davranışlar var. Ve onlar da farklı zamanlarda farklı şekillerde yapıyorlar sadece. O yüzden Asya kesimi çok farklı karşılamıyordu bunu, çok enteresan karşılamıyordu. Ama Batı kesim, Batı'daki insanlar, Alman arkadaşım vardı, İngiliz vardı, Amerikalı vardı. Bunlar biraz daha farklı karşılıyorlardı. Çünkü oruç ritüeli tam anlamıyla yok onlarda bu tür bir davranış. Dolayısıyla daha çok böyle Asya tarafına addedilmiş bir şey gibi duruyor. Onlar biliyorlar, farkındalar. Hı-hı. Belki yaşadıkları için, aynı ortamda, belki yakın oldukları için.
Ne yemekler yaptınız?
Tabii bizim Çorum mantısı vardı. Çorum mantısı yaptık biz. Ama kendimiz açmadık Çorum mantısını. Hazır olarak fırınlanmış, aileden getirdiğimiz, Türkiye'den götürdüğümüz daha doğrusu. Açılır burada, fırınlanır. Fırınlandıktan sonra kızarmış olur. Dolayısıyla suyun içine atar, biraz salçalı suyla karıştırıp yoğurtla yenilebilen bir mantı vardı. Ondan yaptık. Yaprak sarması yapmıştık, börek
öyle
yapmıştık.
Öyle mi? Evet. Yaprak sarması. Yaprak sarması. Çok zor değil mi hocam?
Zor değil. Yapraklar orada hazır satılanlar vardı. Türk marketler vardı. Onlarda hazır satılan yapraklar oluyor. Salamura edilmiş vesaire. Sadece içine pirinç harcı yapıp sarıyorsunuz. Biber dolması yaptık.
Siz bayağı zahmetli ve meşakkatli bir süreçte iftar sofrası hazırlamışsınız.
Evet, biraz zaman almıştı.
Peki hocam, orada arkadaşlarınızın yapmış olduğu yemeklerden de yediniz.
Tabii.
Bize yakın olanlar var mıydı?
Chicken tikka diye adlandırılan Hindistan'a ait bir yemek, Hint yemeği. Tavuk şiş. Bizim bildiğimiz tavuk şiş. Chicken biryani vardı, lamb biryani vardı. Lamb biryani diye adlanan kuzu biryani aslında. Bildiğimiz bizim kuzu etiyle kuzu eti üzerine konulan pilav. Yani çok fark yok. Tandoori diye bir ekmekleri vardı. Tandır ekmeği. Tandır da pişiyor Hint restoranında. Dalmakli vardı. Bizim mercimek yemeği. Hindistan'ın bunlar hepsi. Aslında Hindistan'la bizim Türk kültürü arasında çok büyük farklılıklar yok yemek açısından.
Evet. Peki unutamadığınız anılarınıza gelelim hocam. Unutamadığınız anılar var mıydı? Bizimle paylaşmak istediğiniz çok ilginç diyaloglarda olabilir, yemek alışverişi olabilir. Bunlardan birkaç tane sizin için güzel bir şeydi. Yaprak sarması yapmış oldunuz, dolma yapmışsınız. Bunlar yemek kültürünü adetmişsiniz, yemek kültürünü aktarmışsınız. Onlardan da almışsınız tabii ki. Unutamadığınız anılar var mı?
Tabii ki unutamadığım anlardan birisi Hindistanlı arkadaşımla yemek yerken ki durumda onu iftara çağırmıştım. İftarda mantının şeklini bir kere çok enteresan buldu. Dedi ki bu hamur mu? Evet dedim, bu hamur. Daha sonra baktı birazcık böyle. Tadına baktı, dedi ki bunda hiç baharat yok. Çünkü onlar aşırı baharatlı seviyorlar. Tüm yemekleri ekstra baharatlı. Ve nasıl yiyeceğini çok bilememişti. Bir başka Çinli arkadaşıma yapmıştım.
Tabii onlar
çubukla mantı yemeye çalıştı. Tek tek alıyor vesaire böyle. Onlarda da Çinlilerde dumpling diye bir şey var. Mantının bir benzeri.
Şimdi bir de Kayseri mantısını koymuş olsaydık oraya. Obama herhalde şimdi şöyle. Bir kaşığa 40 tane falan giriyor diyorlar ya.
Evet.
Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Şimdi o Çinlinin nasıl zorlandığını şimdi tahmin edemiyorum. Yani. Teker alacaklardı.
Doğru. Teker alacaklarsa küçücük zaten bir şey. O şekilde bir anım olmuştu. Daha da unutamadığım bir şey vardı.
Lütfen.
Eşimin arkadaşlarımla, oradaki yabancı arkadaşlarımla benim için bir doğum günü partisi organize etmiş olması.
Haberim yabancılarla birlikte.
Yabancılarla beraber organize etmiş olmasıydı. Ve orada daha enteresan olan şey, ben biraz futbol tutkunuyum ve Manchester'da bir futbol şehri. Orada Manchester City'nin Real Madrid'le maçı vardı. Benim doğum günümden 3 gün sonraydı.
Bilet mi almışlar?
Onun için bilet almışlar. Hem de en iyi yerden. Real Madrid'le yarı final maçı.
Yani unutamadığınız bir anı.
Unutamadığım bir...
Yani hayat boyu da unutamazsınız herhalde.
Evet, muhtemelen.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Orada size çok güzel tecrübeleri aktardınız. Siz çok güzel şeyler kattı ülke. Peki buraya döndüğünüzde acaba orada kalsaydım diye bir düşünceniz oldu mu?
Fırsatım oldu, düşüncem olmadı. Hem eşimin hem benim bu konuda çok fazla fırsatlarımız oldu. Özellikle direkt gelen teklifler oldu, iş teklifleri, sanayiden gelenler oldu, doktora programıyla ilgili gelenler oldu. Ama biz kalmayı değil yaşamayı tercih ettik. Dolayısıyla İngiltere'de kalacak olsaydık biz kalacaktık. Ama Türkiye'ye dönerek daha çok yaşamayı tercih ettik. Çünkü kalmakla yaşamak arasında bizim için fark vardı, çok büyük bir fark vardı. Türkiye bizim yaşayabileceğimiz bir yer. Türkiye bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ve birçok şeyiyle bize ait olan bir yer. Ama orası çok da bize ait ve bizim de ait olduğumuz bir yer değil gibi.
Hep yabancı kalacaksınız değil mi?
Evet. Hep yabancı kalacaksınız.
Hep yabancı kalacaksınız. Evet, çok. Ülke size ümit bağlıyor. Oraya yatırım yapıyor. ve size diyor ki git orada tecrübeleri edin ve sonra gel bize aktar diyor. Ve bir ümit bağlıyor. Bu ümidi de kırmak istemediniz.
Evet. Burada aslında bir de şöyle de bir şey var. Çok düşündüğüm bir şeydi bu da benim. Orada aldığımız eğitimin, bir yıllık eğitimin karşılığı tazminat olarak, maddi olarak ödenebilecek bir şey değil. Şöyle ödenebilecek bir şey değil. Ödeme yeteneğimiz ya da kabiliyetimiz olmadığından değil.
Değil.
Manevi olarak ödenebilecek bir şey değil. Onun karşılığını burada bu kuruma, Türkiye'ye ve bu ülkenin insanına bir şekilde hizmet ederek ödemek gerekiyor. Ve bunun karşılığı da muhtemelen hiç ödenemeyecek, verilemeyecek bir şey. Dolayısıyla 2 milyon TL, 3 milyon TL tazminat, bunlar çok komik rakamlar yurt dışında. Yani orada kalıp para kazanmaya başladığınızda zaten bunu görüyorsunuz. Çok rahat ödeyebileceğiniz, çok rahat orada kalabileceğiniz bir durum. Ama işin sadece diğer tarafı.
Evet.
Ülkeye olan o bağlılığınız, daha gelenekçi, daha milli tarafınız ön plana çıkıyor burada.
Ya benim faydalı olmam gerekiyor.
Evet.
Benim ülkeme fayda sağlamam gerekiyor düşüncesi.
Evet.
Evet. Peki hocam, Türkiye'ye döndünüz. Türkiye'ye döndüğünüzde ne hissettiniz? Yabancılık çektiniz mi? O bir yıl size oraya tabii ait olduğunuzu göstermiyordu. Kısa bir süre kaldınız. Bu süreçte döndüğünüzde neyle karşılaştınız?
Döndüğümde tabii bazı noktalarda İngiltere'de alışmış olduğumuz durumun, o bir yıl kısa sürede de olsa alışmış olduğumuz durum, en azından teşekkür etme, en azından özür dileme gibi durumların biraz daha az olduğunu gördük ülkemizde. Sadece orayı birazcık yabancılamış olabilirim.
Biraz daha açabilir misiniz?
Tabii.
Yani bizde bu yok mu? Ya da belki insanlar hayatın getirmiş olduğu bir keşmekeş, bir yoğunluk, tabii herkesin bir süreci var. Kimin ne yaşadığını bilmiyoruz.
Hı hı.
Bu süreçte acaba biz bunları unuttuk mu?
Muhtemelen bu söylediğiniz olabilir. Şöyle bir taraftan da bakmak lazım aslında. İngiltere'de örnek vereyim. Bu da sosyal olarak bir örnek olsun diye söylüyorum. Markette yürüyorsunuz ya da yolda gidiyorsunuz. Karşınıza bir insan yanlışlıkla çıktı. Hem o sizden hem siz ondan özür diliyorsunuz. Yani kısa bir sorry diyorsunuz. Sırf karşınıza çıktığı için sehven. Ya da işte markette bir şekilde köşeyi döndünüz ve karşınıza bir insan bir anda kaldınız orada. Direkt olarak size söyleyen şey sorry oluyor. Yani özür dilerim. Hani üzgünüm anlamında. Ya da kapıyı küçük tuttunuz, teşekkür ediyorum. Yani hani bu birazcık da aslında alışkanlık gibi geliyor bir taraftan. Tabii ki Türkiye'de bunların hepsi var. Hiçbir şekilde tamamen yok diyemeyiz. Ama birçok noktada da bu konuda eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Oraya kıyasla bu konuda sadece.
Evet. Peki hocam, son cümlelerinizi alalım. Toparlayalım. Birlikte programa veda edelim. Neler söylemek istersiniz bizi dinleyen hem öğrencilere hem soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza neler söyleyebilirsiniz?
Öğrencilere özellikle seslenmek istiyorum buradan. Çünkü artık daha çok başvuru alıyorlar ve daha çok başvurabilirler YLS programına. Ve ulaşmaları için de daha fazla olanak var. Birçok sosyal mecrada paylaşımlar yapılıyor. Bizim zamanımız çok eski de değil. 2019-2018 yıllarında bunun paylaşımı, bilinirliği daha azdı. Ama şimdi bilinirliği daha yüksek. O yüzden başvurmalarını, kendilerini geliştirmelerini, yurt dışında güzel olanakların olduğunu, merak ettikleri ülkelere gitmelerini ben tavsiye ediyorum.
Yani bu tecrübe çok önemli bir tecrübe.
Çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir başka ülkeye gitmenin çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çünkü o görgü, o bakış açısı, o farklı düşüncelere karşı bakış oluşuyor sizde. Dolayısıyla tüm öğrencilerin
vizyon
bundan
katıyor, değil mi?
Vizyon katıyor kesinlikle. Kesinlikle farklı bir vizyon katıyor. Tüm öğrencilerin bundan faydalanması gerektiğini ya da en azından başvurmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir burs olanağı. Birçoğumuzun kendi başına karşılayamayacağı.
Evet,
bir cesaret göstermeleri lazım.
Yoksa mümkün değil. Yani devlet bu imkanları sağlamamış olsa hiçbirimiz gidemeyiz.
Evet.
Yani böyle bir olanak çok nadirdir. Devlet buraya size 2-3 milyon TL bakımından
yaklaşık
bir rakam harcıyor. Bu rakamı kolay kolay bir araya getirip ödeme şansımız olmaz.
Evet.
Bize bir ümit bağlıyor.
Kesinlikle.
Yani bu ümidi de kırmamak lazım.
Evet, kırmamak lazım.
Hocam çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Buraya kadar geldiniz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Yasin Hasan, Nükleer Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı. 1416 ile yurt dışına gittiniz, tecrübeler edindiniz. Buraya bu tecrübeleri aktarmaya devam ediyorsunuz. Bir yıl orada kaldınız, yüksek lisansınızı yaptınız. Keyifli bir hem eğitim olmuş hem de bu sohbette keyifli bir sohbet olmuş oldu hocam. Tekrar teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Efendim programı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir hikayeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.